SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 10 Haziran 2022 Cuma. Haftanın son programında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da artan enerji fiyatları ve bununla ilgili siyasi tartışmaları inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında da her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz var. Yavuz Bey'le bugün Türkiye'deki ekonomik krizi konuştuk. Programımızın sonunda ise spor bölümümüz olacak. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Anthony Albanese, Avustralya topraklarında başbakan olarak ev sahipliği yaptığı ilk uluslararası görüşmesini yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclis Komitesi 6 Ocak Capitol ayaklanması ile ilgili ilk kamuya açık oturumunu düzenleyecek. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu ilan etti. Anthony Albanese, Avustralya topraklarında başbakan olarak ev sahipliği yaptığı ilk uluslararası toplantısında Sydney'de Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile buluşuyor. İkili bugün muhtemelen Pasifik bölgesinde yaşanan gerilimlere ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yeni Hint-Pasifik ekonomik çerçeve girişimine odaklanacak görüşmeler yapacak. Yeni Avustralya hükümeti için bu buluşma önemli bir bölgesel müttefikte ilk tanışma ve selamlaşma olarak görülürken, Yeni Zelanda için bu aynı zamanda kendisinden daha büyük komşusundan tavizler koparmak için bir şans. Uzun süredir devam eden bir göçmenlik anlaşmazlığının merkezinde olan Tamilli ailenin uzun süredir bekledikleri evleri Bilo'ya bu öğleden sonra dönmeleri bekleniyor. Priya ve kocası Nades, 10 yıldan uzun bir süre önce Sri Lanka'dan tekneyle Avustralya'ya geldi ancak önceki hükümet zamanında neredeyse Sri Lanka'ya geri gönderildiler. Nadesalingham ailesi göçmenlik gözaltı merkezinde 4 yıl geçirdi ancak yeni hükümet ailenin Bilao'ya dönmesine izin verdi ve şimdi göçmenlik statüleri köprü vizesi üzerinden çözülmeye çalışılacak. En küçük kızları Taniku'nun 5. doğum gününü kutlayan aile, yaşadıkları yere düzenlenen çok kültürlü bir festivalle geri dönecek. Batı Avustralya'nın COVID-19 kısıtlamalarını hafifletmeye devam etmesiyle eyaletteki birçok endüstri de aşı zorunluluğunu kaldıracak. Bugünden itibaren yalnızca sağlık ve özel bakım evleri ve engelli bakımı gibi yüksek riskli ortamlarda çalışan kişilerin aşılanması gerekecek. Coles ve Woolworths gibi büyük şirketler aşı gerekliliği konusunda bir değişiklik yapmamaya karar verdi. Batı Avustralya Ticaret Odası eş ekonomisti Oren Morley, işletmelerin çalışanlarını ve müşterilerini güvende tutma hakları olduğunu söylüyor.
They need to make a judgment based on their own circumstances, including the amount of interaction between workers and customers or workers and one another.
Oren Morley, İşçiler ve müşteriler arasında veya işçiler ve diğer işçiler arasında etkileşim oranı gibi konularda işletmeler kısıtlamaları yerinde tutmaya devam etmelerinin uygun olup olmadığı konusunda kendi koşullarına göre bir karar vermeleri gerekiyor, diyor. Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi, savaşın parçaladığı ülkesinden döndükten sonra ticaret ve yardım fırsatlarını görüşmek üzere Albanisi hükümetinin bakanlarıyla görüşmek istiyor. Büyükelçi Vasily Mirsonisenko, Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin baş danışmanları, başbakan, savunma bakanları ve askeri yetkililerle bir araya geldiği 8 günlük bir Ukrayna gezisinden sonra Avustralya'ya geri döndü. Mirsonisenko, iki ülke arasında büyük olasılıkla sembolik bir rol oynayacak olsa da ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için Ukrayna'daki özel ve kamu yatırımlarını teşvik etmeye yardımcı olabilecek bir serbest ticaret anlaşması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Komitesi, yaklaşık bir yıl süren soruşturmaların ardından ilk halka açık duruşmasını düzenliyor. Komitenin birkaç üyesi daha şimdiden çarpıcı yeni bilgilerin ortaya çıkacağına söz verdi, ancak ayrıntılar henüz açıklanmadı. Komite, eski başkan Donald Trump destekçilerinin Amerika Birleşik Devletleri Capitol binasına saldırdığı 6 Ocak olaylarını araştırmakla görevlendirildi. Temmuz 2021'deki kuruluşundan bu yana komite tarafından binden fazla kişiyle röportaj yapıldı ve olayların nasıl fonlandığı, motivasyon ve Trump'ın da dahilini araştırmak için 225 binden fazla belge incelendi. Amerika zirvesinde olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden duruşmayı takip ettiğini söyledi.
As I said when it was occurring and subsequent, I think it was a clear flagrant violation of the Constitution.
Sanırım bu gece ülkenin gündemini işgal edecek şeylerden biri 6 Ocak olaylarıyla ilgili açık duruşmalar diyen Biden, bu olaylar gerçekleşirken ve sonrasında söylediğim gibi bence bunlar açık ve bariz anayasa ihlaliydi. Bence bu adamlar ve kadınlar kanunu çiğnediler, bir seçimin sonucunu değiştirmeye çalıştılar ve sorumlu kim, kim karıştı, bir sürü soru var. Muhtemelen birçok Amerikalı meydana gelen olayların ayrıntılarının bir kısmını ilk kez görecek ifadelerini kullandı. Komite, bulgularını canlı yayınlanabilecek bir dizi kamuya açık oturumda ortaya koyacak. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki bir laboratuvar kazasının koronavirüs pandemisinin patlak vermesinden sorumlu olup olmadığı konusunda daha derin ve kapsamlı bir araştırma yapılmasını şiddetle tavsiye ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün kökenine ilişkin son araştırmalarının büyük ölçüde Çin'den gelen eksik veriler nedeniyle sonuçsuz kaldığını söyledi. Bu duruş, Birleşmiş Milletler Sağlık Kurumu'nun virüsün nasıl ortaya çıktığına ilişkin ilk değerlendirmesinden keskin bir şekilde tersine döndüğünü gösteriyor. Birçok eleştirmen, Dünya Sağlık Örgütü'nü laboratuvar sızıntısı teorisini küçümsediğini ve çok hızlı reddettiğiyle suçlamıştı. Ajans, pandemiyi ele alış biçimiyle ilgili yıllar süren eleştirilerin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nü ve sağlık acil durum prosedürlerini elden geçirmek için çaba sarf ediyor. Birleşmiş Milletler'in Nükleer İzleme Organı'nın başkanı, İran'ın ülke çapındaki nükleer tesislerinden 27 gözetleme kamerasını kaldırdığını söyledi. İran'ın nükleer emellerini sınırlamak için dünya güçleriyle yaptığı 2015 anlaşmasını yeniden canlandırma girişimleri Nisan ayından bu yana durmuş vaziyette. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump'ın desteğini çekmesinin ardından ve anlaşmanın çökmesinden bu yana anlaşma kapsamında kurulu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı izleme ekipmanını kaldırıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, kameraların kaldırılmasının İran'ın nükleer programını izleyemeyecekleri için müzakerelere ölümcül bir darbe vurabileceğini söyledi.
This of course poses a serious
Rafael Grossi, dolayısıyla bu elbette orada çalışmaya devam etme ve İran'ın 2015 ortak kapsamlı nükleer eylem planı kapsamındaki beyanının doğruluğunu teyit etme yeteneğimize ciddi bir meydan okuma teşkil ediyor açıklamasını yaptı. Queensland polisinin domestik ve aile içi şiddete verdiği tepkilere ilişkin soruşturma komisyonu ilk oturumunu Brisbane'da yapacak. Eyalet Başbakanı Anastasia Pinochet tarafından kadınların güvenliği ve görev gücü tavsiyelerine yanıt olarak açıklanan bağımsız komisyon 30 Mayıs'ta çalışmaya başladı. Devlet polis teşkilatındaki kültürel meselelerin aile içi şiddet soruşturmaları üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığını inceleyecek. Ayrıca ilk halklardan bireylerin ceza sisteminde aşırı temsil edilmesi ve polisin aile içi şiddete tepki verme şekli de araştırılacak. Grip virüsü bazı uzak, ilk halklardan topluluklarda yayılırken sağlık yetkilileri kuzey bölgesindeki insanları grip aşısı olmaya çağırıyor. Bölge Nisan ayından bu yana yaklaşık 3000 grip vakası bildirdi ve 2000 olan nüfusunun en az 200'ünde enfeksiyon olan Batı Artın topluluğu Maningra'da endişeler var. Aborjin sağlık grupları 2 yıl boyunca COVID aşıları ve destekleyici dozlardan sonra ilk halklar toplumunda aşı yorgunluğu yaşanabileceğinden korkuyor. Ve Kuzey Bölgesi Aborjin Sağlık Hizmetleri İttifakı İcra Kurulu Başkanı John Peterson, gripin erken gelişinin insanları hazırlıksız yakaladığını söylüyor.
We don't expect, you know, the flu to have the serious breakout or severe breakout until sort of towards the end of the, you know, August-September period.
Gripin Ağustos-Eylül döneminin sonuna kadar ciddi ve şiddetli salgın yaşatmasını beklemiyoruz diyen John Peterson, ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı erken geldi ve açıkçası bizim uzak topluluklarımızda Maninga'da olduğu gibi Orta Avustralya'da da nüfus arasında grip patlaması yaşandı. Bu yüzden endişeliyiz bilgisini paylaşıyor. Bölge ayrıca önümüzdeki hafta halk sağlığı acil durum önlemlerini ve COVID-19 nedeniyle dayatılan aşı şartlarını kaldıracak. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu söyleyerek seçim önümüzdeki yıl Haziran'da yapılacak dedi.
Şimdi buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremez. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Habire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan.
CHP'den Erdoğan'ın adaylığını ilan etmesine ilk yorum, kaybedeceği bir seçime adaylığını açıkladı diyen Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan geldi. Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamasına da yanıt veren Altay, "Bizim için bir mahsuru yok. Erdoğan ne zaman erken seçim yok dediyse bil ki 3 ay sonra erken seçim olmuştur" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte uzmanlar anayasanın 101. maddesine göre Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söylüyorlar. Anayasada bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir yazmakta. Adaylığını açıkladığı aynı gün İzmir Körfezi'nde icra edilen Efes 2022 tatbikatında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Yunanistan'a sert bir mesaj verdi.
Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum.
Erdoğan mesajlarını sosyal medya hesabından da tekrar etti. Yunanistan'da siyaset yorumcularının çoğu, Türkiye'de yaklaşan seçimlerle bağlantılı olarak ekonomik krizin, yükselen enflasyonun ve hayat pahalılığının halka unutturulmak istendiği görüşünde. Bu arada Efes 2022 tatbikatına 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edildi. Tatbikata 1100'ü katılımcı ülkelerden olmak üzere 10.000'den fazla personel katılıyor. Tatbikata katılan birçok ülkenin arasında Avustralya'da bulunmakta. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomik önlem kapsamında GES adı verilen geliri endeksli devlet iç borçlanma senedinin toplanmasına 15 Haziran 2022'den itibaren başlanacağını duyurdu. Bakanlık Twitter hesabı üzerinden Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde yeni önlemlerin duyurulacağını bildirmişti. Ekonomistler ise açıklamanın belirsizliğine atıfla uygulamadaki boşluklara dikkat çekti. Gezi davası tutukluları Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 12 lira 24 kuruştan 71 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentin işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 12 derece, Sydney genelde güneşli 17, Melbourne az yağışlı 14, Adelaide yağışlı 16, Perth yağışlı 22, Hobart yağmurlu 9, Wollongong genelde güneşli 17, Newcastle da aynı, genelde güneşli 18, Brisbane güneşli 18, Cairns genelde güneşli 25 ve Darwin güneşli 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya'da artan hayat pahalılığına yönelik federal hükümetin düşündüğü önlemlere bakacağız. Ondan sonra da gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye'deki ekonomik krizi inceleyeceğiz. Programın sonuna doğru da kısa bir spor bölümümüz var. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Mesajlarınıza geçmeden önce pazartesi gününün resmi tatil olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm Avustralya'da, Queensland ve Batı Avustralya dışında tüm Avustralya'da pazartesi günü kraliçenin doğum günü olduğu için resmi tatil. Aslında resmi yani aslında 21 Nisan'da doğmuş resmi olarak ama yani biz Avustralya'da official en azından 13 Haziran'da kutluyoruz. Genelde Haziran'ın ikinci haftası kutlanıyor. Kraliçenin doğum günü Batı Avustralya ve Queensland dışında. Diğer eyaletlerde resmi tatil. Şimdi sizden gelen mesajlara geçmek istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz Erciyes Üniversitesi'ndeki gençlerin İzmir Marşı'nı coşkuyla söylemesi gurur verici. Kutlamanıza ben de katılıyorum. İşte milleti ikiye bölerseniz, kutuplaştırırsanız, terörist derseniz Atatürk askerleri İzmir Marşı'nda olduğu gibi hortlatırsınız. Helal olsun yeni Z kuşağı gençliği demiş bu dinleyicimiz. Yeni şeylerimizi dinleyicimiz, ben dün söylemiştim ama bu mesajı geç gördüm. Yavuz Bey'e bir soru sorar mısınız demiş. Bu istediği soruyu gelecek hafta soracağım ama bu hafta soramadım. Hacı Tokdemir Bey, Alevi bir siyasetçinin adaylığının tartışması bu çağın ayıbıdır. Kimlik üzerinden ötekileştirip siyaset yapmak ilkel ortaçağ zihniyetidir. Dünyada iki tip insan vardır. Birincisi dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmayan, kulak yemeyen, zalim olmayan, doğadaki canlıları katil etmeyen galiba, hoşgörülü, eline, diline, beline sahip olan, iki cinsi de bu değerlerin karşısında duran insan. Ne acıdır ki bu topraklarda Aleviler tarihin her döneminde iktidarların zulmüne uğramışlar. Bu topraklar dediği Türkiye, bu dinleyicimiz. Haksız yalan dolu iftiraları bugünlerde de devam ederek bazı kitleler içinde olumsuz ön yargıların oluşmasına neden olmuşlardır. Bugünkü tablo budur ne yazık ki demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, Avustralya'da yaşam ne hale geldi? İnsanlar iş bulup faturalarını ödedikleri için şükretmeyip çalışma günlerinin azalmasını istiyorlar. Bence hiç çalışmasınlar, belki yaşamları daha farklı olur demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey yine suskunluğumu koruyamadım diye başlıyor mesajına. Türkiye'de ülkenin en yüksek makamındaki kişi halkına hakaret ediyor. Kendi evlerinin bahçesinde içki içtikleri gerekçesiyle 6 kadın ve bir erkek dövülüyor. Balık baştan kokarmış, muhakkak bunlar bir yerlerden cesaret alıyorlar. Hoca cemaat misali demiş Mahmut Bey. Varcan Sayat Bey, domatesin kilosu Türkiye'de 1 dolarken Avustralya'da rekor kırıp markette kilosu 10 dolar 99 sent yani 134 lira olmuş. Kılıçdaroğlu'nu örnek alıp sivil itaatsizlik yaparak fiyatlar düşene kadar ödeme yapmıyorum deyip domatesi alıp gidersek bu eylem cezai unsur olur mu diye soruyor. Fatoş Hanım yine uzun bir mesaj yollamış. Bunu okumaya çalışacağım ilerleyen dakikalarda. Bir dinleyicimiz ismini vermiyor. Ama geçmişte, geçen hafta bir başka dinleyicimizin paylaştığı, bizim de okuduğumuz, benim de okuduğum mesajı eleştiriyor. Erdoğan'ın Gezi Parkı'ndakilere söylediği söz üzerinden eleştiriyor. Siz de bu hakareti okudunuz, hiç mi gözden geçirmezsiniz gelen mesajları demiş ve özür dilenmesini bekliyormuş. Yani rahatsız ettiysek özür diliyorum ben şahsım adına ve SBS Türkçe adına, ama hiçbir dinleyiciden, mesajlarını okuduğum dinleyiciden özür dileyemem. Bu arada ırkçı, cinsiyetçi, dil, din, ırk, cinsiyet, etnisite, cinsel tercih üzerinden nefret dili içeren mesajları okumuyorum SBS ve SBS Türkçe politikası adına. Ama diğer mesajları genelde okumaya çalışıyorum. Doğrudan bir saldırı olmadığı sürece. Bu arada resmi SBS'in resmi şikayet hattı da var. Eğer Google'dan SBS Complaints diye ararsanız hemen çıkıyor. sbs.com.au/aboutus/complaints. Buradan da görüşlerinizi, önerilerinizi ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Bu SBS Türkçe'yi aşan bir şey. Bize dolaylı yoldan geliyor. Eğer bize verdiğiniz, gönderdiğiniz şikayetler etkisiz olduğunu düşünüyorsanız bu tür siteleri de, sistemleri de kullanabilirsiniz. Bir daha. Fatoş Hanım bir mesaj daha yollamış. Bu kısa. Erdoğan herkesin doğru bildiği Gezi olayları konusunda hala daha yalanlarında ısrar ediyor ve bu durumdan medet uymuyor. Ama ben de diyorum ki keşke camilerimizde içki içilseydi. Keşke camilerimiz ve keşke çocuklarımız Allah'ın evlerinde, camilerimizde taciz, tecavüzler olmasaydı demiş bu dinleyicimiz. Ali Değerumuzu dinleyicimiz, adaylığına başkalarının karar verdiği Kılıçdaroğlu'nu, umudunu Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Z kuşağına bağlamış. Çok yakışır kılavuzu karga olanın demiş bu dinleyicimiz. Sini'den Hasan Bey, Yavuz Oğan gerçekleri söyleyen iyi bir yorumcudur bence ama gerçekleri duymak istemeyen bir toplum var. Ne zaman gerçekleri öğrenecek bu toplum diye soruyor. Bütün hepsini okuyamadım galiba mesajların ama önümüzdeki dakikalarda okumaya devam edeceğim. Şimdi Avustralya'daki hayat pahalılığı hakkında hazırladığımız bölüme geçmek istiyorum. Federal hükümet enerji krizine karşı atılacak adımları masaya yatırmış durumda, ancak ne olursa olsun bu adımlardan hiçbirinin bu kış işimize yarayacağını söylemiyoruz. Avustralya'da gündem hayat pahalılığı. Elektrik ve doğalgaz fiyatları dışında sebze fiyatları da artarken federal hükümetin attığı adımların ancak uzun dönemli sonuçları olabileceği belirtiliyor. Ukrayna'daki savaştan enerji sıkıntısına kadar çeşitli nedenlerden dolayı enerji faturalarımız artıyor. Süpermarketlerde sebze sıkıntısı ve buna bağlı fiyat artışı da herkesin fark edebileceği bir sonuç. Bu hafta fast food zinciri KFC'nin sandviçlerinde pahalı olan marul yerine lahana kullanacağını açıklaması da çok konuşuldu. Sydney'de Kiss FM'e konuşan Başbakan Anthony Albanese de konuyu Cabbage Gate olarak niteledi.
I know you've got a lot of the priorities of Australia's safety, but can you add that to your list of sort of?
I'll put it on the list. We've got a cabinet meeting today, so I'll put it on the list. The cabbage gate.
Artan enflasyon, faizler ve hayat pahalılığı hemen hemen herkese etkiliyor. Canberra'da manav olan Ken Irwin, şimdiye kadar koşulların hiç bu kadar kötü olduğuna tanık olmadığını söylüyor.
It's really tough at the moment. Any leaf vegetable line, you know, your Asian vegetables, lettuce, the baby spinach.
Ispanak ve marul gibi yapraklı sebzelerin fiyatlarının tavan yaptığını belirten Arvin, daha önce hiç böyle bir şey olmadı diye konuşuyor. Artan enerji faturalarının merkezinde Ukrayna'daki savaş ve gaz sıkıntısı var. Ayrıca Avustralya özelinde bazı kömürle çalışan termik santrallerde sıkıntılar da fiyat baskısını yukarı yönde arttırdı. Kış soğuğunun gelmesiyle de beraber birçok kişi önümüzdeki aylarda yeterince ısınamayacaklarından endişeli. Çarşamba günü Eyalet ve Bölge Enerji Bakanları Federal Enerji Bakanı Chris Bowen'la bir araya geldi.
I think people understand that a decade of delay and denial is not fixed in one meeting. And there is no silver bullet. We agreed around 11.
Son 10 yılda enerji tedariği konusunda hiçbir şey yapılmamasının sonuçlarını yaşıyoruz diyen Bowen, sorunun sihirli bir çözümü olmadığını, ancak bakanlar olarak 11 konuda fikir birliğine vardıklarını söylüyor. Bunlar arasında da en önemlisinin ülkenin enerji piyasası kurumuna kriz anında kullanılacak gaz alımı ve depolanması konusunda yetki verilmesi olduğunu söylüyor. Avustralya Enerji Piyasası Kurumu, enerji sıkıntısı yaşanan dönemlerde kullanılması için gaz alıp depolayabilecek. Tabii bunlar gelecekteki krizler için. Bu arada federal hükümet, enerji tetiği adı verilen, ihraç edilen doğal gazı iç tüketime yönlendirme mekanizmasında tartışıyor. Tabii Kaynaklar Bakanı Madeleine King, mevcut sistemin etkisiz olduğunu belirtiyor.
Right now it is a long and complicated, convoluted, ineffective mechanism.
Gaz tetiği mekanizmasının şu anda karmaşık, uzun ve etkisiz olduğunu söyleyen Bakan King, sürecin çok yavaş ilerlediğini söylüyor. Mekanizmanın işleyişini değiştirip, hükümetin bu tür zamanlarda kullanılması için farklı araçlar üzerinde çalıştığını belirtiyor. Liberal ve ulusalcılar, nükleer enerjinin artık tartışılması gerektiğini düşünüyor. Ancak Enerji Bakanı Chris Bowen, nükleer enerji önerisinin ciddiye alınamayacağını belirtiyor.
Nükleer is the most expensive form of energy. We have a cost of living crisis, energy prices going through the roof, and what's a big
nükleer enerji en pahalı enerji türü diyen Bowen, bir hayat pahalılığı krizinde enerji fiyatları artarken muhalefetin aklına gelen çözümün aklımıza gelecek en pahalı enerji türü olduğunu söylüyor. Hükümet yetkilileri üzerinde çalışılan çözümlerin uzun dönemli olduğunu kabul ediyor, ancak şu anki krizin sorumlusunun bir önceki hükümet olduğunu belirtiyor. Faturalar için destek konusunda yorumda bulunan Bowen, birkaç ay sonra açıklanacak yeni bütçede hayat pahalılığı krizine yönelik çeşitli maddeler olacağını söyledi.
The Treasurer has pointed out, for example, that we went to the election with a considerable cost of living relief package, which he'll be starting to implement in the October budget.
Hazine Bakanı'nın dediği gibi Ekim'de açıklanacak bütçede seçim kampanyasında söylediğimiz gibi hayat şartlarının düzeltilmesi için bazı destek programları olacağını ve ilaveten başka ne yapabileceğimize de bakacağız diye konuşuyor. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası olacak. Dönünce Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümümüz var. Bu arada biraz önce bahsettiğim şikayet bölümünden bölümünü kullanacak birkaç tane dinleyicimiz çıktı. Şikayet edecekler. Lütfen saygıyla karşılıyorum bunları. Bu arada bazen dinleyicilerimiz böyle ufak tuzaklar kuruyorlar mesajlarında. Ben de canlı yayınladığımız için bu programı böyle çok kontrol etmeden bazen okuyoruz. O yüzden bazen sıkıntı oluyor. Söylememen gereken şeyleri söylüyorum bazen. Eğer bundan dolayı rahatsızlık duyan varsa lütfen özür dilerim bu konuda. Ama onun dışında yani mesajları mümkün olduğunca fazla ve sık ve canlı okumaya çalışıyorum. Genelde filtreden geçirmiyorum bu, ama okurken bazen kontrol ediyorum. Okumadan önce biraz bazen kaçıyor. Bu arada mesajlardan okunmaması gereken bazı kısımlar. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yavuz Doğan'la Türkiye Gündemi bölümüne geçmeden önce en son COVID-19 rakamlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Son 24 saatte New South Wales'da 11, Victoria'da 19, Queensland'de 1, Batı Avustralya'da 6, Güney Avustralya'da 2 ve Avustralya başkent bölgesinde de 1 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu arada geçenlerde New South Wales hükümeti sağlık çalışanlarına 3000 dolarlık ikramiye açıklamıştı. Aynı şey Victoria'da da olacağı açıklandı dün. Sağlık çalışanlarına 3000 dolarlık ödeme yapılacak. Covid döneminde yaptıkları için ilave ikramiye. Bu arada biraz önceki enerji bölümüyle ilişkili olarak Victoria'da ay sonuna kadar indirim kartı olanların 250 dolarlık elektrik yardımına erişimi var. Bunu da hatırlatalım ama sadece ay sonuna kadar, bu ay sonunda yeni bir programa geçiliyor. Yararlanmadıysanız birkaç haftanız kaldı, bunu da hatırlatalım. Evet sayın dinleyiciler, bu hafta gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündeminde ekonomik kriz, Suriye'ye operasyon ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili devam eden Alevilik tartışmasını konuştuk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, SBS Türkçe'ye hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
Yavuz Bey, hayat pahalılığı Avustralya'da da Türkiye'de de gündemin merkezinde. Türkiye'de enflasyon artıyor ve faizleri düşük tutmaya devam ediyorlar. Burada otomatik olarak enflasyon artınca faizleri yine arttırdılar. Yani şimdi Türkiye ortodoks olmayan politikasına devam edecek gibi görünüyor ve bunun da sonuçlarını bütün halk çekiyor gibi görünüyor, değil mi?
Vallahi bütün dünyanın tersine gidiyor Türkiye. Öyle bir görüntü var. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, ki bugün Avrupa Merkez Bankası da benzer açıklamayı yaptı. Herkes faiz arttırıyor. Enflasyonla mücadelenin genel olarak tek bir yöntemi bilmiyor dünyada. Ama biz başka bir yöntem deniyoruz. Enflasyon artarken faizleri indireceğiz diye Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısından sonra açıklaması var. Burada artık bir mesele, bir iddiaya binmiş durumda. Cumhurbaşkanı işte Türkiye'nin bugüne kadar bir sarmalı vardı. Enflasyon yükselirken faizler artıyor. Faizler artınca yatırımlar duruyor. Yatırımlar durunca büyüme duruyor. Türk halkı yeterince gelişemiyor gibi ifadelerde biz büyümeyi öncelendiriyoruz. Eğer işte dövizlerde yükselme olacaksa olabilir. Zaten bu da bizim avantajımıza. Dış açığı aza indireceğiz. Böylece daha çok ihracat yapacağız Türk lirası ucuzladığı için. Ve biz bu işten karlı çıkacağız, bu döngüyü kıracağız diye yola çıkılmış bir sistem. Aslında bu sistemin ki Nebati 6 ay uyusam sonra uyansam çok güzel şeyler olacak diye izah etmeye çalıştığı bir sistemdi. 6 ay geçti o açıklamasından sonra. Bu sistemin çalışmadığını da görüldü. Nasıl görüldü? Dış açık inanılmaz boyutlara ilerledi ve Türkiye tarihindeki rekorları kırdı. İhracatla ithalat arasındaki fark. Bu savaşa bağlanıyor ama enerjiye çıktığınız zaman da karşınızda çok kötü bir tablo ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Onun dışındaki ihracat konusunda bir artış söz konusu ama bunun ila nihayeye devam etme imkanı yok. Çünkü bir kapasite var. Sonuçta elimizde bir enflasyon var. Elimizde çok ciddi bir dış açık var. Elimizde inanılmaz bir fakirlik ve refah kaybı söz konusu. Bu programın getirdiği nokta bu. Ancak hükümetin de bu konuda ısrarı var ve biz bu meseleyi bu şekilde halledeceğiz diyor. Bunu halledeceğiz derken aslında Türkiye'de döviz alımını engellemek için kur korumalı mevduat devreye sokuldu. Bunun bütçeye çok ciddi etkileri var. Kiminin hesaplamasına göre 150, kiminin hesaplamasına göre 165, kimine göre 170 gibi, ki buralarda şeffaf olmadığı için tartışmalı, milyar liralık bütçeye yük getirildi. Nereden getirildi? Vergi verenlerin sırtına yüklenerek parası olanlara sigorta sağlandı. Kur korumalı mevduatla. Ama o da tam işlemedi ve gelinen noktada döviz yükselmeye devam ediyor. 20 Aralık'ta biz dövizin yükselişini durdurduk diye hükümetten sık sık açıklamalar geliyordu. Döviz meselesini hallettik, şimdi enflasyonu halledeceğiz diye. Ama gelinen noktada 20 Aralık'ın hemen yanı başında 17'lerin üzerinde bir döviz kuru söz konusu. Bununla ilgili yeni önlemler almaya çalışıyor hükümet. En son yapılan açıklamada serbest piyasadan biz vazgeçmeyeceğiz ki son dönemde sermaye kontrolleriyle ilgili bir takım iddialar vardı. Hazine Bakanlığı biz bundan vazgeçmiyoruz. Dövizin artışını biraz spekülasyonlara bağlayan bir açıklamaydı. Yeni bir enstrüman devreye sokacağız. Yeni açıklamalar olacak dedi. O açıklamalar yapıldı. Gelire bağlı bir devlet tahvili çıkartılacağı duyuruldu. Gelirin ne olduğu, ne kadar getireceği, bunlara ilişkin bir açıklama yoktu o duyurunun içinde. Ayrıca BDDK kredilerde vadeleri düşüren bir açıklama yaptı. Ama dolar ilk açıklamada biraz aşağı inmişti. Açıklamanın detayları belli olduktan sonra tekrar eski yerine geri geldi. Neticede ekonomistler diyorlar ki bilimden ayrılmamak lazım. Faiz sebep enflasyon neticedir gibi bir teori dünyada hiçbir ekonomist tarafından kabul edilmiyor. Bunun arkasından gitmemek lazım. Böyle bir iddiayı, böyle bir teoriyi doğru çıkartmak uğruna milyarlarca dolar Merkez Bankası rezervinin harcanmaması lazım. Bundan süratle vazgeçilmesi lazım diye. Ancak hükümet bu iddiasından vazgeçmiyor. Cumhurbaşkanı faizleri arttırmayacağız, hatta indireceğiz diye son olarak bir açıklama yaptı. Bunun üzerine de piyasalarda bir karışıklık söz konusu. Doğrusu kimse nereye gideceğini bilmiyor. Ancak uluslararası piyasalara baktığınızda Türkiye'nin bir kredi risk birimi var. O kredi risk birimi 2008'den bu yana sürekli yeni rekorlar kırıyor. 2008 seviyesine doğru ilerliyor. En son işte 800'lere yakın bir noktadaydı. Türkiye'nin 5 yıllık döviz cinsinden borçlanması %10'ların üzerine çıktı. Yani hem Türkiye için dışarıdan borçlanmak pahalılaşıyor, hem içeride yaşayanlar açısından hayat gerçekten çok zor, katlanılır bir hale geliyor. En son işte mazotun 30 liranın üzerine çıktığını söyleyerek bu meseleyi herhalde noktalamak mümkün.
Yavuz Bey, muhalefet de birleşme çalışmalarını devam ettiriyor ve CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği sürekli gündeme geliyor. Adaylığı, potansiyel adaylığı ve Alevi olması son günlerde çok gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması ters tepecek gibisinden bazı yorumlar var. Yani bu muhalefet cephesinde bile. Bunu biraz bize değerlendirebilir misiniz acaba?
Çok ayıp ama maalesef 2022'de Türkiye'de hala etnik ve mezhepsel bir takım değerlendirmeler üzerinden adaylıklar, siyasi kariyerler tartışılabiliyor. Hala tartışılıyor. Çünkü Türkiye'nin genelinde böyle bir şey var mı yok mu, ne kadar etkili, bunlar üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldiğinde ki geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhepsel kimliğine yönelik değerlendirmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da miting meydanlarında yapmıştı. Bunun tekrar kullanılabileceğine ilişkin bir kesimde bir endişe var. Ve bunun Anadolu'da bir karşılığı olduğunu düşünenler var. Ama artık bu meselenin çözülmesi gerektiği ve bu meselenin üzerinde durulmaması gerektiğini de söyleyenler var. İyi Partili bir milletvekili, Türkiye'de işte %70 muhafazakar bir kesim var. Alevi'ye oy vermezler. Onun için de bu meselenin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka bir adayla çözülmesi gerektiği biçiminde değerlendirmesi oldu. Çok sert tepki var. En muhafazakar isim kim? Mesela Temel Karamollaoğlu. Bu tip kimlikler üzerinden değerlendirme olmaz, liyakat üzerinden olur diye bugün bir açıklama yaptı. İyi Parti'nin genel başkanı kendi milletvekili bu sözleri söylediği için özür diledi. Açıkça özür diliyorum dedi. Tevil etmiyorum, özür diliyorum. Hem Alevi vatandaşlarımızdan hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dedi. Ama bu altta bir yerde bu meselenin tartışılmadığı, değerlendirilmediği anlamına da gelmiyor. Sadece bununla bağlantılı olarak bir karar verilmeyeceğini de söylemek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Bu adaylığıyla ilgili bir takım şu anda hazırlıklar yapıldığı ortada. Bunun daha fazla konuşulması ya da anketlerde bunun daha farklı bir sonuç vermesi için genel merkezin çalışma yaptığı da bilmiyor. Ama zaten altılı masa da her tip şeyleri tesadüfe bırakmış değil ya da kendi ön yargılarıyla karar verecek gibi bir düşünce içinde de olmamak lazım. Bilimsel olarak meseleye bakıyorlar. Önümüzdeki dönemde muhtemel adaylar üzerinde ciddi anketler, ama bu anketler bilindik anket şirketleri üzerinden değil, özel oluşumlar, özel organizasyonlarla bilimsel olarak yapıldığından emin oldukları 6 siyasi partinin de anketlerle bu meseleler ölçülecek. Muhtemelen Temmuz ayında, sonraki de Kasım ayında 2 anket gelecek. 6 siyasi partinin de önüne. Şimdi Türkiye'de anketlere ilişkin de bir takım soru işaretleri var. O soru işaretlerini ortadan kaldırmak için 6 siyasi partinin de güveneceği bir organizasyonla bu ölçümler yapılacak. En çok oyu kim alacak? Kim kazanabilir? Kazanacak isim önümüzdeki dönemde geçiş dönemine uyum sağlayabilir mi? Böyle bu tip bir organizasyon içinde olabilir. Bunlar kendi aralarında tartışılacak ve sonra aday belirlenecek. Yani bugün Alevilik üzerinden yapılan o tartışma Türkiye'nin tarihinde maalesef çok kötü bir takım hatıraları da var. Artık aşılması gereken bir mesele olarak bakılıyor. Eğer o yapılacak bilimsel araştırmada Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhtemel bir seçimde yenebiliyorsa, bir farkla yenebiliyorsa, o zaman aday gösterilmesi de herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ben. Ama meseleyi bilimsel baktıklarında söylemem lazım. 6 siyasi partinin de kimliksel değil, bilimsel.
Yavuz Bey, bir de haftalardır Suriye'ye operasyon konuşuluyor. Diplomatik girişim var öncesinde. Ama henüz bir düğmeye basılmış değil, değil mi? Yani böyle konuşuluyor ama yapılmayacak gibi bir izlenim var birçok uzmanda sanki.
Ya da böyle bir dar kapsamlı bir operasyon yapılabilir mi acaba diye değerlendirmeler de yapılıyor. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrasında gündeme gelen bir mesele bu. Bakalım ne diyecekler Türkiye'nin terörle mücadelesine diye. Cumhurbaşkanı da aslında bunu kamuya açık açıklamalarında dile getirdi. Türkiye'nin 30 kilometre Türkiye sınırından derinliğe doğru bir terör unsurlarını temizleme girişimi vardı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri ile ve Rusya ile ortaya koydukları mutabakatta da dile getirmiş ve bununla ilgili sözler de alınmıştı. Oldu olmadı ama uzunca bir süre geçti ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrasında Türkiye bunu yeniden yüksek sesle dile getirmeye başladı. Hatta Türkiye'de birçok haber kanalı Suriye sınırına kamp kurdu. Bir baskı unsuru olarak da kullanıyor Ankara bunu. Aslında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin talebi üzerine Türkiye'nin geniş yelpazede bir talepler listesi oluştu. Onu görebiliyoruz. Bunlardan biri Suriye, ki onun bir tarafı Rusya. Rusya'yla müzakereler devam ediyor. Anlaşılan o ki Rusya'yla da tam bir mutabakat sağlanamadı. İran da o meselede etkili ama Amerika Birleşik Devletleri de bu meseleye evet demedi. En azından açıklamalarında sıcak bakmadığını dile getirdi. NATO talebi İsveç ve Finlandiya'nın üzerine F-16'yı buna koyabiliriz, Türkiye'nin terörle mücadelesini buna koyabiliriz, belki bir takım ekonomik talepleri koyabiliriz. Yani Finlandiya Cumhurbaşkanı Nisan'da görüştüğümüzde bizim üyeliğimizi desteklediğini söyledi. Keşke o zaman bu tavrını ortaya koysaydı, biz ona göre hareket ederdik derken, sürpriz kabul ederken Türkiye'nin tavrını, belli ki Ankara'da bu NATO meselesi üzerinden bir dış politika stratejisi belirlendi. O stratejinin içine F-16'yı da koymak mümkün, belki S-400'leri koymak mümkün, onun altına F-35'leri değerlendirmek mümkün. Bir takım savunma sanayinde Türkiye'ye yönelik ambargolar vardı, onları kırmak mümkün. Avrupa Birliği ile ilgili bir takım talepler söz konusu. Yani geniş bir yelpazede birçok sorununu bu mesele üzerinden, ki acil olarak görüyor Avrupa bunu, savunma yapılanmasında çözme gayreti söz konusu. Bunun yarattığı Avrupa'da bir antipati var. Türkiye'de iktidar bununla ilgili olarak niye bizim arkamızda değilsiniz diye muhalefeti bu konuda sıkıştırmaya çalışıyor. Biraz da iç politikada değerlendiriyor. Sonucunu gerçekten herkes çok merak ediyor. Ama diplomatlara baktığınızda bu tip konular biraz daha kapalı kapılar ardında alt seviyede tartışılarak başka bir noktaya taşınmaya çalışılır. Ama Türkiye en üst noktadan Cumhurbaşkanı üzerinden bu tartışmaya başladığı için özellikle Avrupa kamuoyunda ve Amerika'da çok sempatik karşılanmadı, değerlendirmeleri de yapılıyor.
Yavuz Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin sizlere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın dinleyiciler, şimdi reklamlara geçeceğiz. Reklamlara geçmeden önce bir canlı son dakika haberini vereyim. Sri Lanka'dan gelip Avustralya'da kalmaya çalışan Tamil aile birkaç defa resmen gerçekten sınırdan döndü. Ülke sınır dışı ediyordu. Şimdi İşçi Partisi federal hükümeti ele kazanınca onların Queensland'de Bilaola bölgesinde kalabileceklerine hükmetmişti, karar vermişti ve şimdi Nade Salingam ailesinin Queensland'in merkezindeki, Queensland eyaletin ortalarındaki Bilaola kentine geldiklerini gösteriyor. ABC canlı yayınlıyor onu.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi birkaç mesaj geldi, onları da okumak istiyorum. Yaşasın ilahi mucize sebze lahana demiş Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz. Gelişmiş ülke denilen Avustralya'da meğer sen neymişsin sen diyor. Başbakan Albanese'de Cabbage Gate ismini verdi zaten son duruma. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz. Meydanı boş bulup istediğiniz gibi konuşuyorsunuz, insanlara Türk kimliğine hakaret ediyorsunuz. Sizi dinleyen insanlar genelde İngilizce bilmiyor, bundan yararlanıyorsunuz eleştirisinde bulunmuş bize karşı. Mustafa Bey Sidney'den Tayyip Erdoğan'a sormak lazım. Yunanistan'ın asker ve silah yığdığı adaları nasıl geri alacaksın? 10 yıldır aklına niye gelmedi diye sormuş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, spor bölümüne geçmeden önce Avustralya milli takımı Socceroos'un Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, Dünya Futbol Kupası öncesi son eleme maçından bahsetmek istiyorum. Salı sabahı Katar'da Peru ile karşılaşacak Avustralya. Biliyorsunuz Türkiye zaten katılamayacak, o şansını kaybetti. Ancak Avustralya'nın şansı var, Peru'yu geçerse Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılabilecek. Bunu da haber verelim. Şimdi en son spor gelişmelerini derlediğimiz bölüme geçiyoruz. Bu hafta sonu Victoria Premier Ligi'nde oynayan Anadoluspor yani Hume City deplasmanda güçlü rakibi Avondale'la karşılaşacak. Maç yarın 3'te. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor yani Wirralsea United evinde Sydenham Park'la karşılaşacak. Maç pazar günü öğlen 3'te. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers bu akşam 8.30'da evinde Moreland United'la karşılaşırken aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United'da yarın 19.15'te evinde Geelong Rangers'ı ağırlıyor. Türkiye'de Erkekler Basketbol Ligi'nde final serisi oynanıyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in şampiyonluk için karşı karşıya geldiği seride Sarı Lacivertler ikinci maçta rakibini 93-78 yenerek seride 2-0 öne geçti. Üçüncü maç Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazar sabah saat 2'de oynanacak. Avustralyalı futbol yıldızı Sam Kerr, Chelsea'deki inanılmaz sezonunun sonunda yeni bir ödüle layık görüldü. Profesyonel Futbolcular Derneği üyelerinin yani futbolcular tarafından yapılan oylamada 2022'nin kadın futbolcusu seçildi. Sam Kerr daha önce Kadınlar Süper Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olarak altın krampon kazanmış ve Futbol Yazarları Derneği tarafından da yılın kadın oyuncusu olarak seçilmişti. Liverpool'lu oyuncu Muhammed Salah da Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yılın erkek oyuncusu seçildi. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç mesaj daha geldi ama onları pazartesi günkü yayınımızda okuyabileceğiz. Bir sonraki yayınımız pazartesi saat 14'te başlıyor. Bu arada Batı Avustralya ve Queensland dışında tüm Avustralya'da pazartesi günü 13 Haziran resmi tatil, kraliçenin doğum günü. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Yavuz Doğan'la Türkiye Gündemi bölümünde biraz kısmak zorunda kaldık programa sığdırmak için. Daha uzun olan versiyonu da birazdan podcast olarak ve sitemizde yayınlayacağız. Facebook hesabımızda da yayınlayacağız. SBS Turkish Facebook hesabımızda yayınlayacağız. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu dilemek istiyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.